げにく。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 17 Nisan 2020 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 9.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Telefon hattımızda konuğumuz Haber Global Editörü Erdinç Özyılmaz olacak. Bir diğer konumuz ise haftanın ardından yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz ve yine telefon hattımızda bir konuğumuz olacak. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi RUSEM Rusya Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Doktor Salih Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Gazete manşetlerini değerlendirmeye Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Milliyet Gazetesi'nin manşeti Özel için şikayet yağdı. Bu dönemde özel bankaların 5 kredi başvurusunun birini karşıladığı, onda da yapılan başvurunun yarısı kadar kredi verildiği ortaya çıktı. Salgının ekonomik etkileriyle mücadele sürecinde özel bankaların yeterince sorumluluk almaması, başta Maliye Bakanı Albayrak olmak üzere sıkça dile getiriliyor. Özel bankaların kredi politikası yüzünden mağdur olan şirket ve bireysel müşterilerin şikayetlerini kefil sıkıntısı, gerekçesiz kredi reddi ve komisyonların geri alınmaması gibi başlıklar oluşturuldu. 13 Nisan itibarıyla geriye dönük 10 gün içinde kamu bankalarının açtığı ilave kredi hacmi 27,5 milyar lira artarken özellerin ise 5 milyar lira düştü. 1 Ocak'tan bu yana kamu bankalarının açtığı kredi hacmi 114,6 milyar liraya ulaştı. Özel bankalar 59,8 milyar lirada kaldı diyor Milliyet Gazetesi. Ekonomik tedbir paketine jet onay başlığı var. Ekonomik tedbir paketi mecliste yasalaştırıldı. Kanuna göre ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya 15 Mart'tan sonra işten çıkarılıp işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 lira destek sağlanacak. İşveren her türlü iş ve hizmet sözleşmesini 3 ay feshedemeyecek ama işçisini ücretsiz izne çıkarabilecek demiş Milliyet Gazetesi. Pazarlara sıkı denetim başlığı var. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında yapılan denetimlerde 342 pazar esnafı ve müşteriye yasaklara uymadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Denetimler 3095 polis ve jandarmanın katılımıyla yapıldı diyor Milliyet Gazetesi. Bir başka başlık 24 saatte 125 can kaybı. Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 125 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının 1643'e yükseldiğini açıkladı. Vaka sayısı da 4801 artarak 74193 oldu. Tedavi gören 1415 kişi ise taburcu edildi. Böylece iyileşenlerin sayısı 7089'a çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir günde 4931 ölü, bir başka haberin başlığı Milliyet Gazetesi'nde. Erdoğan'ın korona diplomasisi, yine bu gazeteden size aktaracağımız bir başka haber, 3 zirve 16 liderle görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart'ta Çankaya Köşkü'nde yapılan koronavirüsle mücadele eşgüdüm toplantısından bu yana yaklaşık bir aydır açık salon ve benzeri toplantılar gerçekleştirmedi. Görüşmelerini telekonferansla sürdüren Erdoğan, bu süreçte 3 uluslararası zirveye katılıp 16 liderle telefonla salgın diplomasisi yürüt. Hürriyet gazetesinin manşeti siyah maske korumaz. Bilim adamları uyarıyor. Sentetik kumaştan yapılmış, yıkanabilir diye satılan siyah maskelerden uzak durun. Şık görünebilir ama korumada etkili değil, cerrahi maskeleri tercih edin. Profesör Doktor Hüsnü Pullukçu, sentetik maskelerin nefes almayı zorlaştırdığını, baş dönmesine neden olabildiğini söylüyor. Burunla yanak arasında yol açtığı boşluk nedeniyle kullanılan kişiyi virüslere karşı riske attığını belirten Pullukçu, cerrahi maskenin üzerine süs olarak takılabilir. Bu maske korumak için uygun değil, en güvenilir olanı cerrahi maske dedi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, sentetik maskelerin çabuk nemlendiğini ve nefes almayı zorlaştırdığını söyledi. Özlü, pamuklu maskeyi öneriyorum diye konuştu. Profesör Doktor İsmail Balık, yıkanabilir siyah nano maskelerin mecbur kalınması halinde iki kat kullanılmasını önerdi. Balık, cerrahi maskeler sizi korur ve bulaştırmanızı engeller dedi. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun da uyarıları, açıklamaları var. İşe gidenler hariç sokak yasak olsun diyor Osman Müftüoğlu. Virüsü sokakta yalnız bırakmanın en etkili yolu, işe gittiğini çalışma belgesiyle kanıtlayanlar dışında kimsenin çıkmasına izin verilmemesi. Sadece çalıştığı iş yerine, fabrikasına, dükkanına gitmek zorunda olanlara izin verildiği bir sokağa çıkma yasağı uygulanamaz mı? Böylece o cadde senin, bu sokak benim, meydanlar hepimizin deyip turlayan aylakların önüne geçilebilir. Tabii ki zaruri ihtiyaç nedeniyle eczane ya da markete çıkmaya da izin verilmeli demiş Profesör Doktor Osman Müftüoğlu. Sabah gazetesinin manşeti plazma bağışla hayat kurtar. Koronayı yendiler, Türkiye'ye çağrı yaptılar. Biz iyileştik, plazma bağışçısı olduk. İyileşen herkes lütfen bağışçı olsun. Bağış yapmak insanlık görevi diyor Sabah gazetesi. Plazma bağışı yapan Profesör Doktor İsmail Kayar, tedavi bekleyenler için şu çağrıyı yaptı. İyileşip şifa bulan tüm hastalarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Bu bir insanlık vazifesidir. İyileştikten sonra bağış yapan uzman doktor Hasan Balıkçı herkesi katkı yapmaya çağırıyor. O zor süreçten geçtikten sonra insan plazma vermek için hevesleniyor demiş Hasan Balıkçı. Diyarbakır'da iyileştikten sonra iki kez bağış yapan sağlıkçı Melek Yıldırım, hiçbir sağlık problemi yaşamıyorsunuz, bu süreçte birbirimize destek olmalıyız demiş. 78 yaşındaki bir hastanın hayata tutunmasını sağlayan Çağlar Çolak, hastalığı yenen herkesin plazmasını bağışlaması başka bir can için çok önemli diyor. Başvurular Kızılay'a başlığı var. Koronayı yenenler Kızılay'a bağışladıkları bir ünite plazmayla yoğun bakımdaki iki hastayı hayata döndürüyor. Süreç şöyle işliyor. İyileşen hastalara 14 günlük karantinadan sonra randevu veriliyor. Kızılay topladığı plazmaları hemen hastanelere ulaştırıyor demiş Sabah gazetesi. Bir başka haber. Annesi nöbette, pastası kapıda başlığını taşıyor. Kırıkkale'de sağlık çalışanı Mehtap Barışlı, oğlunun doğum gününde hastanede nöbetteydi. Eşi ise tansiyon hastası olduğu için dışarı çıkamadı. 7 yaşındaki Mehmet Fatih'in doğum günü pastasını almak polislere düştü. Polis olmak isteyen küçük çocuk en unutulmaz yaş gününü kutladı demiş Sabah gazetesi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden korkutan bilanço, bir günde 4931 ölüm başlığı var. Koronavirüs salgınında bugüne kadar yaşanan en yüksek ölüm oranı Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Son 24 saatte 4931, toplamda 31 bine yakın kişi hayatını kaybetti. New Jersey eyaletindeki bir yaşlı bakım evinde 17 ceset bulunması ise ülkede şok etkisi yarattı. Yeni Şafak gazetesinde sıra. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Silahlı çeteler yol kesiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde durum korkunç. 24 saatte 5000 ölü." Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bini aştı. Tedbirler konusunda demokrat ve cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmazlık ise gerilim ve kutuplaşmayı tırmandırıyor. Michigan'da demokrat valinin sokağa çıkma yasağına uymayan silahlı bir grup parlamento önünde gövde gösterisi yaptı, araçlarıyla yolları kapattı. 17 milyon kişinin işsiz kaldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçiler ekonomik çöküşe karşı tedbirlerin hafifletilmesini istiyor. Trump'a destek pankartı taşıyan Michigan'daki çetelerde sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını ve işletmelerin açılmasını talep etti. Protestocular, "Ekonomik darboğaz koronavirüsten daha fazla insan öldürür," dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 saatte 4931 kişinin öldüğü açıklandı. Vaka sayısı da 30 bin artarak 670 bini geçti. Ani artışın Amerikalı kurumların artık muhtemel koronavirüs vaka ve ölümlerini rakamlara dahil etmeye başlamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Test yapılmayan ama klinik bulguları virüse işaret edenler daha önce istatistik dışında tutuluyordu demiş Yeni Şafak gazetesi. Sürmanşette ise "Mazeret yok" başlığı var. Şakası yok, sokağa çıkma, virüsü yayma. 48 saatlik ikinci sokağa çıkma yasağı bugün saat 24'te başlıyor. Yasak 4 gün önce duyurulduğu için market ve fırın önlerindeki izdihamın artık mazereti yok. Hafta sonunda su ve ekmek gibi temel ihtiyaçların satışında da kısıtlama yok. Devlet kurumları muhtemel yığılmaların önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldı. Yasak yine 64 milyon kişinin yaşadığı 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta olacak. Ekmek dağıtımının aksamaması için vali ve kaymakamların başkanlığında Fırıncılar Odası, muhtar, emniyet ve jandarmanın katılımıyla komisyonlar oluşturuldu. Vatandaşlar hafta içinde alışveriş yaptıkları için yasağa daha hazırlıklı olacak diyor Yeni Şafak gazetesi. Hemen yanda "Gençler de güvende değil" başlığı var. Havalar ısınınca özellikle gençler sokaklara döküldü. Bunda gençlere bulaşmıyor ya da gençler hafif atlatıyor algısının da etkisi var. Ancak istatistikler virüse en çok yakalananların 20-40 yaş aralığındakiler olduğunu gösteriyor. Ölümlerin 5'te biri de 20-64 yaş arasında demiş Yeni Şafak gazetesi. Ve tabii ekonomiden de haberler, başlıklar var. büyük buhrandan kötü olabilir diyor haberin başlığı. Siyasi dengeleri de sarsacak demiş gazete. Küresel ekonomileri vuran koronavirüs salgını birçok ülkede siyasi dengeleri de sarsacak gibi duruyor. Uluslararası seyahati bitiren, üretim çarklarını durduran salgın piyasalarda şok dalgalar yaşatıyor. Dünya 1930'lardaki büyük buhrandan bu yana en kötü ekonomik durgunlukla karşı karşıya demiş Yeni Şafak gazetesi. Bir başlık daha aktaralım. Af değil, şartlı salıverme diyor gazete. Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, infaz düzenlemesinin rahşan affıyla karşılaştırılamayacağını söyledi Özkaya. Rahşan affıyla cezadan 10 yıl siliniyordu. Ancak bu genel veya özel af değil, şartlı salıvermedir. Hiçbir suçta ayrım yapmadık. Eşitlik ilkesine aykırılık yok. Anayasa Mahkemesi'nin içtihatlarına da uygun diyor gazete. Akşam gazetesinde sıra. Akşam gazetesinin manşeti, virüsü yenen doktorlar anlattı. Hafife aldık, yanıldık. Virüsle savaşırken COVID-19'a yakalanan iki doktor zorlu süreci akşama anlattı. 3-5 günde iyileşiriz sandık, 20 gün tedavi gördük. Yaşadığımız boğulma hissi korkunçtu demişler. İç hastalıkları uzmanı doçent doktor Hakan Terekeci, hastalığı tomografiyle tespit ettik. 2 gün sonra tekrar çektirdiğimizde o kadar hızlı ilerlemişti ki panikledik. Boğulma hissini tarif edemem. Hastalığın genci yaşlısı yok, ciddiye almak lazım demiş. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor Cem Özuğuz, tomografi sonucuma inanamadım, yırtıp atmak istedim. 6 gün yoğun bakımda kaldım. Ya hastanenin ön kapısından çıkacaksınız ya da morg kapısından, bunu yaşayacağınıza evde kalın açıklamasını yapmış. İyileşti, bağışçı oldu başlığı var. Diyarbakır 112 acilde paramedik olarak görev yapan ve koronavirüsü yenen Melek Yıldırım immün plazma bağışçısı oldu diyor Akşam gazetesi ve plazma naklinde ikinci test de negatif diyor haber. Antalya'da virüsü yenen Çağlar Çolak'tan alınan plazmanın nakledildiği 78 yaşındaki hastanın testleri de negatife döndü demiş gazete. Ulaşıma kısıtlama, VIP araca ihale başlığı var. Pandemi döneminde giderleri azaltmak için metrobüsleri parka çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1851 yeni araç kiralamak için ihaleye çıkıyor demiş gazete. Gazetesi bugün Türkiye Gazetesi olacak. Türkiye Gazetesi'nin manşeti, merak edilen cevabı uzmanlar verdi. Normale dönüş için geri sayım. Vaka artış hızımız yavaşlıyor. Evde kalır, tedbirleri uygularsak Haziran'da rahat ederiz. Türkiye virüsten önceki hayatına dönmek için sabırsızlanıyor. Biz de cevabı merak edilen o soruyu uzmanlara sorduk. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Yamanel yaz aylarından umutlu. Tedbirlere uyarsak Haziran'da rahat edeceğimiz kesin. Tedbirlerde aksama olursa süreç çok uzar. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, vaka artış hızındaki yavaşlama 5-6 gün daha sürerse düz gitme dönemi yaşarız. Bu süre 2 hafta 1,5 ay arasıdır. Ne kadar hızlı olacağı tedbirlere uyuma bağlı diyor. Yazın okullarda telafi eğitiminin gündeme gelmesi de normale dönüş umudunu güçlendirdi demiş Türkiye Gazetesi. Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu'nun bir açıklaması var. Bir aya kadar toparlarsınız diyor. Kaliforniya'da yaşayan Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu, Türk sağlık sisteminin virüse karşı başarılı bir imtihan verdiğini söyledi. Sıkı tedbirlerin önemine dikkat çeken kardiyoloji uzmanı Çilingiroğlu, Türkiye'de hayat bir ay sonra çok daha normale dönecek tahminini dile getirdi diyor Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu. Bir başlık daha aktaralım Türkiye Gazetesi'nden size. solunum cihazları meslek lisesinden. Batı solunum cihazı bulamıyor, bizde ise meslek liseleri seri üretime hazırlanıyor. Hataylı gençler 20 günde yaptıkları ventilatörü tanıttı. Tofaş'ta maske, siperlik gibi sağlık ekipmanları üretiyor demiş Türkiye Gazetesi. Meclisten çıkan yasa ile ilgili de bilgiler var. Mecliste kabul edildi. Koruma paketi geçti. İşçi çıkarmak yasak demiş Türkiye Gazetesi. İşveren 3 ay işçi çıkaramayacak. 1777 liralık destek alanlar ve aileleri de sağlık sigortası kapsamında olacak diyor Türkiye Gazetesi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Cuma Yavuz hattımızda bizi bekliyor. Cuma Yavuz, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, koronavirüs bilim kurulu toplantısı bugün yapılacak. 14'te başlayacak toplantı video konferans yöntemiyle ve 16'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçecek ve alınan kararlara ilişkin bir açıklama yapacak. Hem mevcut son durum ülkedeki, hem bundan sonra alınacak tedbirler, alınan tedbirlerin uygulamasına ilişkin detaylar değerlendirilecek ve yeni tedbirler kamuoyuyla paylaşılacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kamuoyuna bu açıklamayı yapıyor olacak. Yine Türkiye'den bir ülkeye daha yardım malzemesi gönderiliyor. Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kargo uçağıyla Somali'ye bugün Sağlık Bakanlığı ve Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemelerinin şu anda gönderiliyor. Bu konuya ilişkin bir haber çalışmamız da olacak. Yarın bir kez daha 31 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tedbirler de artırılıyor, önlemler de artırılıyor. Bu kapsamda geçen hafta ilk kez hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Tekrar sokağa çıkma yasağı 31 ilde, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak. Yine bununla ilgili alınan son tedbirlere ilişkin yayın ve haberlerimiz de olacak. Hafta sonu hangi iş yerleri açık olacak? Kimler yasak kapsamı dışında? Hizmetler vatandaşa nasıl ulaştırılacak? Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Yine virüsle ilgili 4T yöntemi oldukça önemli. Erken tespit, yakın takip, erken ilaç tedavisi ve profesyonel sağlık takımı. Bu 4T ile ilgili de uzmanlar uyarıyor. Buna dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Yine cuma namazında temsili olarak camilerde cuma namazı kılınıyor. Bununla ilgili çalışmalarımız da olacak diyelim. Tekrar söz size bırakalım.
Cuma Yavuz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Dünyayı alarma geçiren koronavirüsten korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Ellerimizi sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayalım. Yıkanmamış ellerle ağız, yüz, burun ve gözlerimize dokunmayalım. Çocuklarımıza hijyen kurallarını sürekli hatırlatalım. Öksürme veya hapşırma sırasında ağzımızı, burnumuzu tek kullanımlık kağıt mendille kapatalım ya da dirsek içini kullanalım. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye, bol sıvı tüketmeye ve temiz hava almaya dikkat edelim. Korunma yollarını biliyor ve uyguluyorsak, hastalıklardan korkmamıza gerek yok.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz şimdi de. Telefon attığımızda konuğumuz Haber Global Editörü Erdinç Özyılmaz. Erdinç Özyılmaz, günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, günaydın, kolay gelsin.
Çok teşekkür ediyoruz. Size de kolay gelsin. Evet, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gündemimizin ilk ve tek maddesi. Onunla
maalesef
ilgili...
Evet.
Evet, yaşanan gelişmeler, alınan tedbirler, bundan sonra olacaklar gazetelerin manşetlerine yansımış. Bir kere dün Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı üzücü veriler var. Hayatını kaybedenler var, iyileşenler var, yeni vakalar var. Bir o gazetelerde yer alıyor. Bir de tabii bu akşam uygulanmaya başlayacak sokağa çıkma yasağı. Neler söylersiniz gündemimizle ilgili?
Şöyle başlayalım, gözlemlerimize başlayalım isterseniz. Biz de artık kendi iş yerimizde çeşitli düzenlemeler yaptık. 4 gündür evdeydik, bugün mesai yapıyoruz. Yani sayımızı azaltarak mesaimize devam etmek zorundayız. Şimdi bizim bulunduğumuz yer Balgat Cevizli Dere'deyiz. Biz, ben de pencereye yaklaştım, biraz dışarıda ne oluyor, ne gidiyor diye bakıyorum. Yani... Konya yoluna baktığımda oldukça yoğun bir araç trafiğinin olduğunu görebiliyorum. Bu da enteresan geliyor bana. Yani günlerdir böyle aslında. Yani bu kadar insan mecburiyetten mi dışarı çıkıyor? Gerçekten çalışmak zorunda oldukları işlerine mi gidiyorlar? Yoksa çeşitli nedenlerle kendilerine bahaneler üretip dışarı kendilerini mi atıyorlar? Havanın da güneşli olması, iyi olması nedeniyle. Bu bir soru işareti tabii. Şimdi bu akşam ikinci kez 30 büyük şehirde ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Tabii geçtiğimiz hafta yaşanan o görüntülerin ardından sanki biraz daha marketlerde ve o tür alışveriş noktalarındaki yoğunluğun biraz daha yoluna girdi gibi görüyoruz. Yani en azından o geçen hafta cuma günü akşam saatlerinde yaşanan yığılmaların bu kez herhalde daha erken bir günde zamanlamada açıklanması nedeniyle sokağa çıkma yasağının biraz daha rahatlamış, biraz daha yayılmış gibi günlere onu görebiliyoruz. Ama elbette yani bütün vatandaşların bu dışarı çıkma konusunda sosyal mesafe, sosyal izolasyon konularında biraz daha hassas, biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü hala tehlikenin geçmediğini biliyoruz. Yani işte bilim kurulu uzmanları ve elbette ki bu konudaki bilim insanlarının yaptığı açıklamalarda önümüzdeki 2 haftanın hatta 3 haftanın yani Nisan ayı ve Mayıs ayının ortalarına kadar geçecek sürenin oldukça önemli olduğu konusunda uyarılar yapılıyor. Bu kapsamda şimdi bu hafta sonu 2 gün boyunca yani bu geceden başlayacak ve pazar gecesine kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağı var. Gerçi İçişleri Bakanlığı bu konuda bir açıklama yaptı. Yani önümüzdeki hafta 23 Nisan haftası var. Belki onunla birleştirilip hafta sonu da eklendiğinde 4-5 günlük yine bir sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir mi noktasında iddialar, dedikodular, söylentiler vardı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama böyle bir uygulamanın olmayacağı noktasındaydı. Keza 1 Mayıs haftasında da aynı uygulama olabilir mi, hafta sonuyla birleştirilebilir mi deniliyordu. Ancak böyle bir uygulamanın olmayacağı belirtildi. Dolayısıyla burada vatandaşlara büyük bir sorumluluk düşüyor. Yani bunu sadece biz değil, bu yayında değil elbette, tüm medyadaki yayınlarda altı özellikle çiziliyor. Herkesin özellikle dikkat etmesi gereken nokta bu. Yani az önce de söyledim, şimdi Konya yoluna tekrar bir bakıyorum. Yani normal bir günde, yani evet, atıyorum bundan 4 ay 5 ay öncesindeki bu salgın tehlikesinin, pandeminin olmadığı günlerde yaşanan araç trafiğinden belki nispeten %20 %30 aşağısı diyelim, hani çok da şey yapmayalım ama yine de bir yoğunluk olduğunu gözlüyoruz. Evet. Bu da gerçekten bu görüntüler de insanın içini acıtıyor ve endişelendiriyor diyebilirim herhalde.
Evet. Şimdi bu gece yarısı itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı başlayacak. İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi var. Kimlerin sokağa çıkabileceği, kimlerin bu yasaktan muaf olduğu ve bu 2 günlük sürecin nasıl düzenleneceği yönünde bir genelge. Bununla ilgili ayrıntılar var mı elinizde?
Evet, bununla ilgili ayrıntılar netleşti. Zaten sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da uygulanacağının açıklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı bununla ilgili ek bir genelge de yayınlandı. Kimlerin dışarı çıkabileceği, kimlerin sokağa çıkma yasağından muaf olacağı noktasındaki soru işaretlerine bir anlamıyla da açıklık getirdi. Hemen kendimizden örnek verelim. Yani basın
çalışanları, medya çalışanları bu sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar. Tabii bizimle birlikte polisler, kamu hizmeti yapan ve eczaneler ve fırınlar da bu süreçte açık olacak ama sadece bu kapsamda değil elbette. Örneğin sokak hayvanlarının beslenmesi noktasında, yani hayvan barınaklarında çalışan vatandaşların ve oto tamircilerinin, yani belirlenen ama oto tamircilerinin, örneğin 50 bin kişiye bir benzin istasyonu düşecek şekilde benzin istasyonu çalışanlarının da, kurayla belirlenecek benzin istasyonu çalışanlarının da yine bu kapsamdan muaf olacağını, bu sokağa çıkma yasağından muaf olacağını söylemekte fayda var. Tabii hayat devam edecek elbette. Sokağa çıkma yasağı var. Hayat bir şekilde minimize edilerek bir şekilde devam edecek. Bu sokağa çıkma yasağının ilk duyulduğunda insanlar bir paniklediler. Acaba nasıl olacak? Çünkü bugüne kadar çok uygulanmış bir şey değil. 2000 yılından hatırlıyoruz. Hani nüfus sayımında sokağa çıkma yasağı en son ilan edilmiş. Onun sonrasında 20 yıl sonra hani bu yasağın gelmesiyle acaba ne olacak? İki gün boyunca biz nasıl yiyeceğiz, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz gibi böyle endişeler vardı. Ama hani bu hafta itibariyle o endişelerin biraz daha rahatladığını, insanların tedirginliğinin biraz daha aşağı çekildiğini görüyoruz. Tabii bunda şu da çok önemli. İçişleri Bakanlığı'nın bu sokağa çıkma yasağının sadece iki günle sınırlı olacağını söylemesi ve 30 büyükil ve sadece Zonguldak'la sınırlı olacağını söylemesi de bu paniğin düzeyinin, alarmın düzeyinin biraz daha aşağı çekilmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama az önce de söyledik, yani bu gece itibariyle yine 48 saat boyunca vatandaşlarımız evlerinde kalmak zorunda kalacaklar. Tabii şimdi meteorolojiden gelen bilgileri de bir kulağımızda, bir gözümüzde daha doğrusu orada olduğunu söyleyelim. Mevsim normallerine yaklaşacak hava sıcaklığı vatandaşlarımız için, evde kalacaklar için daha doğrusu. Tabii ki bu hani perdeyi açtıklarında, camı açtıklarında, dışarıda güneşli bir havayı gördüklerinde yine içlerinden böyle bir istek elbette ki geçecektir. Ancak biz yine medya çalışanları, basın çalışanları, gazeteciler olarak uyarıyoruz. Lütfen herkes evinde kalsın bu iki gün boyunca.
Evet, iki gün boyunca ve sonrasında da eğer kurallara dikkat edersek yazın rahatlayabileceğimizi söylüyor uzmanlar. Onun için kurallara uymak, yasağa uymak çok çok önemli. Bir yandan ekonomik olarak da hem ülkemizi hem dünyayı etkiliyor koronavirüs salgını. Bir ekonomik tedbir paketi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti ve iş dünyasını, çalışanları yakından ilgilendiren maddeler var. Bu paketle ilgili neler söylersiniz?
Tabii şimdi önlem paketleri peş peşe açıklanmaya devam ediyor. Özellikle KOBİ ve esnafların sıkıntılarını giderme noktasında hükümetin attığı adımlar var. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmaları hali hazırda devam ediyor. Bu kapsamda özellikle kamu bankalarının bu mağdur olan kesimlere yönelik, yani KOBİ'lere ve bu küçük ölçekli esnaflara yönelik açıkladığı paketlerden birçok insanın yararlandığını biliyoruz. Sadece aslında esnaflara ve KOBİ'lere, iş dünyasına olarak da görmemek gerekiyor. Bilindiği gibi esnek çalışma modeline geçen iş yerlerine yönelik ödemeler de devam ediyor. Bu kapsamda işten çıkarmalarının da yasaklandığını, 3 ay boyunca yasak olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu dönemde çalışamayan vatandaşlarımıza yönelik de ödemelerin de devam ettiğini biliyoruz. Ama sadece bu alınan tedbirler bugünle sınırlı olan bir tedbirler olmadığını da söylemekte fayda var. Yani zaman ilerledikçe, süre uzadıkça mağduriyetlerin, sıkıntıların tekrar ortaya çıktığını görüyoruz. Hani bugün haber toplantımız devam ederken ben toplantıdan çıktım. Konuştuğumuz konulardan bir tanesi, örneğin berberlerin, kuaförlerin de bu süreçte oldukça mağdur oldukları yönünde açıklamalar var. İşte bu kapsamda hani bu kesime yönelik de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni çalışmaların yapıldığı yönünde bilgiler alıyoruz. Dolayısıyla elbette ki bu süreç hiç kimsenin tahmin edemeyeceği, hiç kimsenin karşılaşmak istemeyeceği bir süreçti. Ama eldeki imkanlarla mağdur olan kesimlere yönelik paketler açıklanıyor. Özellikle kamu bankalarının tabii ki buradaki fonksiyonun çok önemli olduğunu da altını çizmekte fayda var. Dolayısıyla ama bu çalışma bundan sonraki süreçte de devam edecek gibi görülüyor. Çünkü az önce de söylediğim zaman ilerledikçe yeni mağduriyetler, yeni problemler ortaya çıkıyor. İşte bu problemlerin de aşılması için o problemle karşılaşıldığında, o sorunla karşılaşıldığında oradaki problemi yaşayan kesimin çağrıları kamuoyuna yansımaya başladığında o sorunun aşılması için de yeni tedbirler alınıyor. Yani hani bu ekonomik tedbir paketi meclisten geçti, yasalaştı, ondan sonra hiçbir şey olmayacak, yani daha sonra yeni adımlar atılmayacak gibi düşünmemekte fayda var. Çünkü az önce de söyledik, zaman ilerliyor. Mayıs ayının bu kapsamda yine bu salgınla mücadele kapsamında yine tedbirlerle geçeceğini tahmin ediyoruz. Evet. Yapılan açıklamalar, bilim kurulundan yapılan açıklamalar, Ramazan bayramı sonrasında belki bir gevşeme, eğer tedbirler yeterince uygulanırsa, olabileceği yönünde. Bu da bize Haziran ayını işaret ediyor. Dolayısıyla önümüzde nereden baksanız bir 5 haftalık bir sıkı bir süreç olacak. İşte bu süreçte de yine yeni mağduriyetleri gidermek için de ekonomik anlamda da yeni adımların atılacağını tahmin ediyorum.
Evet, zor bir süreçten geçiyoruz. Umarız en kısa sürede eski güzel sağlıklı günlere döneriz. Hem ülkemiz hem dünya. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İyi çalışmalar
Kolay
diliyoruz.
Gelsin, iyi yayınlar.
Sağ olunuz. Haber Global editörü Erdinç Özyılmaz konuğumuzdu.
Su yoluyla bulaşmıyor. Ağızdan alınan bir şey mide bağırsak sistemiyle alındığı takdirde bulaşmıyor. Elinizi ağzınıza, burnunuza ve gözünüze götürmediğiniz sürece enfekte olmazsınız.
Aslında bu konuda yanlış bir düşüncemiz var. Sanki gençler bundan etkilenmiyormuş gibi bir algı var. Ama bu virüsün hani genel elimizdeki çalışmalara baktığımız zaman ortalama yaş ortalaması, görülme yaş ortalaması 55. Ve gençten yaşlıya pek çok kişi bu hastalığa yakalanabiliyor.
Tütün kullanımı maalesef kronik akciğer hastalığı olanlarda hastalığa yakalandıklarında çok daha ağır seyrediyor. Ama bir tütün ürünü var ki, o da nargile. Virüsün bulaşmasını da çok kolaylaştırıyor.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Telefon bağlantımız daha var sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, RUSEM Rusya Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Doktor Salih Yılmaz bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Türkdoğan. İyi yayınlar, iyi sabahlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size iyi sabahlar diliyoruz. Şimdi bir haftayı daha bitiriyoruz. Bir haftanın ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirelim istiyoruz sizinle. Tabii bu haftayı da koronavirüs pandemisi salgınını konuşarak geçirdik. Hem ülkemize etkilerini konuştuk, hem dünyaya etkilerini konuştuk. Çin'den başlayıp dünyaya yayılan bir salgın, koronavirüs salgını ve Çin'den sonra Avrupa merkezi oldu. Şimdi görünen ise Amerika Birleşik Devletleri'nde vakaların sayısının en üst sıraya çıktığını, bir anlamda dünyada salgının merkezi haline geldiğini gösteriyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dünya ekonomileri sarsılıyor. Hep deniyor ki bu salgın bir gün bitecek ama dünya salgın öncesi dünya olmayacak. Yeni bir düzen, yeni bir sistem kurulacak. Siz bununla ilgili neler söylersiniz? Sonrası nasıl bir dünya düzeni bizi bekler?
Evet, şimdi sizin de söylediğiniz gibi Çin'de başlayan bu salgın aslında bir taraftan bu pandemiyle mücadeleyi devam ederken diğer taraftan da Çin'e olan olumsuz eleştirilerin de arttığını söylemek lazım. Biliyorsunuz Çin bir ara bu pandemiyle çok ağır bir şekilde mücadele etti ama daha sonra sınırlarını kapattı dünyaya ve bir şekilde kendi içerisinde yeniden ekonomiye döndüğünü, ekonomiye aktif ettiğini duyursa da diğer ülkelerden eleştiri almaya başladı. Bu eleştiri ilk önce Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Bu hafta içerisinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'nın dün yaptığı açıklamalar var. İşte biz Çin'in yaptığı bir takım açıklamaları şeffaf bulmuyoruz ve bunun hesabını bir şekilde Çin'den sormamız lazım bağlamında. Dün yine Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir açıklaması var. Çin'de açıklanamayan bazı şeyler var pandemiyle ilgili. Bunu bilmemiz gerekiyor. Acaba gerçekten dünyayı yanılttı mı? Ve bu pandeminin yayılması konusunda bir sorumluluğu var mı? Eğer sorumluluğu varsa bu anlamda biz gerekeni yapacağız bağlamında açıklamalar vardı. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump Dünya Sağlık Örgütü'ne vermiş olduğu 500 milyon dolar civarında katkıyı vermeyeceğini ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'le birlikte hareket ederek aslında bir şekilde bilgi anlamında bu pandemiyle mücadeleyi geciktirdiğini dile getirdi. Yine Çin'in yabancılara karşı bu pandemiye bağlı olarak olumsuz davranışlar Afrika'da çok büyük tepki oldu diyebiliriz. Nijerya'dan Çin'e verilen bir nota var. Çünkü Çin ülkede bulunan Nijerya vatandaşlarını virüs yaydığı dolayısıyla gözaltına almaya başlamıştı. Bu anlamda başta Afrika ülkeleri bununla ilgili Çin'e tepki gösterdiklerini görüyoruz. Yine Kazakistan'ın Çin'e nota verdiğini biliyoruz. Nijerya'nın nota verdiğini biliyoruz ki Kazakistan bu dönemde Çin'in propaganda dolayısıyla kendi sınırlarına yönelik bir takım açıklamalarını, işte Kazakistan'ın Çin'e bağlanmak istediğiyle ilgili açıklamalarını kendisine karşı yapılmış olumsuz bir tavır olarak değerlendirdi. Bir diğer taraftan da sizin söylediğiniz gibi merkez Çin'den Avrupa'ya, özellikle İngiltere ve diğer taraftan da okyanus ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne yayılmış durumda ve Amerika bu pandemiyle mücadele etmek adına uğraşlarını da arttırıyor. Özellikle ilaç bulunması konusunda maddi anlamda bir takım ABD'nin yatırımları olduğunu görüyoruz, destekleri olduğunu görüyoruz. Ancak ne kadar ilaçla ilgili çalışmalar olsa da bu ilacın 2021 başından önce bulunmasının çok da fazla mümkün olmayacağı anlaşılıyor. Bu anlamda ülkelerin de baktığımızda birlik ve beraberlik göstermediklerini ve her ülkenin bu pandemiye yönelik tek başına hareket ettiğini görüyoruz. Sizin ifade ettiğiniz gibi aslında ülkeler bir anlamda ekonomiye ve silahlanmaya o kadar çok zaman ayırdılar ki sağlık ve insana verilen değer konusunda açıkları ortaya çıktı. Bundan sonra acaba gerçekten pandemi bittiğinde yeniden farklı bir dünya görecek miyiz? Yoksa ülkeler eskiden olduğu gibi silahlanmaya ve ekonomik yarışa devam edecekler mi? Bununla ilgili Macron'un bir açıklaması vardı. Avrupa değerleri konusunda büyük bir açmazımız var. Eğer Avrupa Birliği sadece ekonomik bir birlik mi yoksa insani değerlere işte değer veren bir birlik mi olacak? Ama son ya da son Avrupa'da olan olaylar Avrupa'nın her birinin, Avrupa ülkelerinden her birinin kendi çıkarını düşündüğü ve bir şekilde insani değerlerden uzaklaştığı. Eğer bu böyle devam ederse Avrupa Birliği'nin de işte parçalanma riskiyle karşı karşıya kalacağını, bu nedenle ekonomisi yüksek olan, ekonomisi gelişmiş olan devletlerin, ki burada Almanya'yı kastediyor, diğer ülkelere yardım etmesi gerektiğiyle ilgili bir açıklama var. Yine Avrupa'daki pandemiye bağlı olarak ekonomisi kötü olan ülkelere Dünya Bankası'nın ve IMF'nin destek olmasıyla ilgili bazı öneriler var ki dün Mesela Çin bununla ilgili Dünya Bankası'nın işte fakir olan ülkelerin borçlarını ertelemesi ve desteğini arttırması yönünde bir takım önerileri vardı. Amerika Birleşik Devletleri buna itiraz ediyor. İşte IMF ya da Dünya Bankası'ndan pandemiyle ilgili alınacak paraların kontrolünün sağlanamayacağı ve ülkelerin bunu hangi şartlarda harcayacağı ile ilgili bir kontrol sağlanamadığı için de paraların işte boşa gideceği ile ilgili eleştirileri var. Yani bu anlamda baktığımızda pandemi gerçek anlamda bir işbirliğini sağlıyor mu? Sağlamıyor. Yani dünya yine rekabete devam ediyor. Savaşlar devam ediyor. Bildiğiniz gibi Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da son dönemde saldırıların devam ettiğiyle ilgili bir takım görüntüler var. İşte Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi bu anlamda aralarında bir karar alarak tüm dünyada ateşkes sağlanması gerektiğine dair Macron'un açıklamaları vardı. Hatta buna dair Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığını ve onların da katkısıyla tüm dünyada ateşkes sağlanmasına yönelik bir girişim başlatılmasına dair açıklaması var. Ama bu tür açıklamalar ülkeler arasındaki rekabeti yine sona erdirmiyor. Bir diğer taraftan da gıda sorunuyla ilgili, gıda teminiyle ilgili dünyanın büyük bir riskle karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz Arzu Türk'tan. Çünkü evet, ülkeler dışarıya satışı çoğu sonlandırdığı için bu anlamda gıda sıkıntısı çekecek ya da tarımsal ürünlerde dışa bağımlı olan ülkelerin pandemiyle mücadelede bazı zorluklar yaşayacağını söyleyebiliriz. Türkiye bu anlamda bir avantaj içeriyor çünkü kendi kendine yeten ülkelerden birisi. İlaçla ilgili başta Türkiye olmak üzere işte Türkiye'de İnönü Üniversitesi, Ankara Üniversitesi'nin araştırmalar olduğunu söyleyebiliriz. Çin ve Japonya'da önemli araştırmalar olduğunu söyleyebiliriz. Rusya'nın bununla ilgili araştırmalar yaptığını söyleyebiliriz ama tüm araştırmaların sizin yayında söylediğiniz gibi akciğer enfeksiyonu ya da bu hastalığın vermiş olduğu, akciğere vermiş olduğu semptomlara yoğunlaştığını görüyoruz. Bir de tabii şöyle bir risk var. Ne kadar ölüm oranları bazı ülkelerde artıyor, bazı ülkelerde düşüyor. Ancak bu hastalığın insan vücudunda başta akciğer olmak üzere bir takım organlara zarar verdiği de ortaya çıktı ki bu hastalık sona erdikten sonra, bu pandemi sona erdikten sonra bu hastalığa yakalananların bazı semptomlarının devam edeceği ve dünyada engelli nüfus konusunda da sayının artacağı ile ilgili bazı açıklamalar ya da bazı tespitler var. Bu dünyanın sağlık açısından, insana vermesi değer açısından ya da bir anlamda doğaya yatırım yapması açısından da bir fırsat verecek. Dün mesela Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Gorbaçov'un vermiş olduğu bir röportaj var. Dünya yeniden birlik olmalı. İşte askerlerin dünyada ya da orduların dünyada ya da silahlanmanın dünyaya verdiği zararın azaltılması gerekiyor. Yoksa dünya bir şekilde krize doğru gidiyor ve bu kriz devam edecektir bağlamında. Gerçekten bu sonuç alınacak mı? Bunu göreceğiz ama bu pandemi sona erdikten sonra dünyanın eskisi gibi olmayacağı da bir anlamda gözüküyor. Tabii buna yönelik ülkelerin de bazı çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. İşte birbirlerine yardım eden, fakir ülkelere tıbbi anlamda yardım eden ya da solunum cihazı savaşları dediğimiz ülkelerin işte maske savaşları dediğimiz bir ülkeye verilen maskenin diğer ülkeler tarafından el konulduğu, çalındığı ya da solunum cihazına yönelik bir takım rekabetin, maddi, ekonomik anlamda rekabetin devam ettiği bir dünyayla da karşı karşıyayız. Acaba bu insani değer tekrardan gücünü kazanacak mı? O da büyük bir muamma Arzu Türkdoğan.
Evet, daha çok o zaman ülkeler sağlık sistemlerini sorgulayacaklar. Bundan sonraki süreçte yani bu pandemiyi bir şekilde atlattığında bu dünya öyle görünüyor. Öyle değil mi efendim?
Evet, sağlık sistemiyle ilgili tabii dünyada farklı baktığımızda uygulamalar da var. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bu koronavirüse yakalananlar ücretsiz tedavi ediliyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde 40-50 bin dolara, Avrupa'da 20 bin dolara varan bir tedavi sistemi var ki bu gerçekten bir taraftan bu pandemiyle mücadele yürütülürken diğer taraftan gerçekten insanlık, devletler ya da sahip olduğu vatandaşların haklarını koruyor mu? Onlara sağlık hizmetlerini layıkıyla veriyor mu? Bu tartışma da devam ediyor dünyada. Türkiye belki bu pandemiye biraz şanslı yakalandı. Neden? Çünkü şehir hastaneleri başta olmak üzere işte yoğun bakım üniteleri açısından gerçekten Avrupa'da ve diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bir hazırlık var. Sağlık sisteminin daha ileride olduğunu söyleyebiliriz ama diğer ülkelerin gerçekten hem Avrupa'da, Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere hem Amerika Birleşik Devletleri'nde sistemin çöktüğünü ve sistemin bu tür sağlık sorunlarına ya da salgınlara hazırlıklı olmadıkları ortaya çıktı.
Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İyi günler diliyoruz size.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Bu haftayı da bitirdik. Pazartesi günü yeni günde tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalınız.
Yeni gün.